Ankara, Ankara.
Farklı dünyalar, farklı kültürler, farklı insanlar görmek size cazip gelir mi? Merak eder misiniz nasıl hayatları olduğunu, nasıl konuştuklarını, neler yediklerini? Keşfetmeye meraklı kişiler okuduğu bir kitaptan, izlediği bir filmden ya da sohbet sırasında duyduğu bir cümleden etkilenerek başka diyarlara gitmeye karar verebiliyor. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak ve hayatını yollarda geçirmek fikri çoğu kişiye çok cazip geliyor. Gezmek de, gezginlik de ayrı şeyler. Bir tutku bu. Hem de zapt edilemez, önüne geçilemez bir tutku. Ankara'ya, Türkiye'nin kalbine hoş geldiniz. Programımıza neden böyle başladığımızı merak ettiniz belki. Başkentimiz Ankara'yı anlattığımız programımızda bugün Ankaralı gezginlerden söz edeceğiz çünkü. Onları daha yakından tanıyacak, yaptıkları çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Konuklarımız Ankaralı Gezginler Grubu'ndan Şermin Öztürk ve Ali Vedat Oygür. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Şermin Hanım, gezi organizasyonları yapıyorsunuz ama bunun dışında neler yaparsınız? Öncelikle bir sizi tanıyarak başlayalım programımıza.
Tamam. Önce memleketimden bahsedeyim. Orduluyum. İlk öğretimi Ordu'da bitirdikten sonra üniversiteyi burada tamamladım. Elektrik, elektronik mühendisiyim. Şimdi bir kamu kurumunda devam ediyorum çalışmaya. Hobi olarak da zaten geziyorum ve gezginlerde de, Ankaralı gezginlerde de bazı görevler üstlenmeye çalışıyorum.
Peki Vedat Bey, sizi de merak ediyoruz elbette. Siz gezginlik dışında neler yaparsınız?
Ben jeoloji mühendisiyim. 1998 yılına kadar kamuda çalıştım. Ondan sonra emekli oldum ve özel sektöre geçtim. Kamuda çalışırken bir Türk-İtalyan ortak projesinde çalışıyorduk. İtalyan profesör vardı. O zaman bana dedi ki, sen dedi çok şey yapıyorsun dedi. Sadece kendi biliminle uğraşıyorsun. Hiç olmazsa hafta sonları başka bir şeyle uğraş dedi. Kendine yeni bir ilgi alanı bul dedi.
Böylelikle gezginliğe
evet,
mi başladınız?
Gezginlik değil de antik dönem tarihine merak saldım. Çünkü mesleğim de zaten tarihin içinde. Oradan başladım, biriktirmeye başladım. Tabii bu arada Ankaralı olduğum için de Ankara'yı tanımaya başladım, öğrenmeye başladım. Ankara'yı çok gezdim. Sokak sokak her yerini gezip çok kitaplar okudum, eski kitaplar falan. Sonra 2015 yılında tümüyle emekli oldum. Ondan sonra da Ankaralılara Ankara'yı tanıtmaya başladım. Ankaralı gezginlerle de öylece tanıştık.
Evet, Ankaralı Gezginler Grubu'nu merak ediyoruz bugün. Adınızda gezgin sözcüğü var ama salt gezilerle, gezginlerle özdeşleşen bir topluluk değil. Bu topluluk neler yapar? Öncelikle nasıl ortaya çıktı? Bunu merak ediyoruz.
Aslında ana teması gezmek, gezginler. Yapılan bütün etkinlikler gezi üzerine açıkçası. Ankaralı Gezginler Grubu 2005 yılında kuruldu. Kurucu üyemiz Timur Özkan'ın ve birkaç gezginin bir mail grubu oluşturmasıyla başladı. Amacı gezginlere iletişim ve paylaşım platformu hazırlamaktı. Biz dernek değiliz, bir vakıf değiliz. Sadece bir grubuz. Üyelerimiz tamamen gönüllülük usulü bazı görevler üstlenerek bir takım etkinlikler gerçekleştiriyor.
Herkes katılabiliyor mu bu gruba peki?
Herkes katılabiliyor. Bünyemizde çok deneyimli gezginlerimiz var. Ya da gezginle yeni başlamak isteyen, gezgin sevdalısı isteyen herkes katılabiliyor.
Herhangi bir şartı yok yani anladığım
Hiçbir
kadarıyla.
Hiçbir şartı bir
aidat
yok
da
sadece
ödenmiyor.
Şey yapmaya çalışıyoruz. Bir gezginin referans olmasını tercih ediyoruz. Yani gezgin sevdalısı olmasında fayda var. Çünkü grup tamamen gezi üzerine. etkinliklerimiz var. Çeşitli etkinlikler, sadece Ankara gezileri değil. İsterseniz onlardan da bahsedebilirim.
Onlardan da bahsedeceğiz elbette. Tamam. Peki Vedat Bey, sizce kime gezgin denir?
Esasında gezgin olmak için ruhunun heyecanla dolması lazım, coşkuyla. Eğer hala gönlünüz canlıysa gezgin olursunuz. Her zaman illa bütün dünyayı gezmeniz şart değil. Kendi kentinizi, kendi yörenizi de gezerek gezgin olabilirsiniz. Bizde gezginlik biraz yanlış anlaşılıyor. Evet. İlla işte Avrupa'yı veya Asya'yı gezmek gibi anlaşılıyor.
İlla ki yurt dışı düşünüyoruz, doğru.
Çoğu zaman ben o yurt dışı şeylerinde soruyorum. Ya hiç diyorum, gördünüz mü yani kendi yörelerinden filan veya Anadolu'nun çok değerli şey var, antik dönemlerden kalan miraslar var. Onları gördünüz mü diyorum, veya doğal miraslar var, gördünüz mü? Çoğu onları görmemiş ama illa gidip bir Avrupa'yı görmek istiyor. Ama önemli olan sizin içinizin canlı olması, gezmek istemeniz.
Bir de dikkatimi çeken bir husus var. Gezmek deyince biz bir yere gidip işte oranın sokaklarında dolaşmak, belki müzesini şöyle bir dolaşmak, bunları anlıyoruz.
Tabii öyle
yeterli
değil.
Yeterli midir sizce?
Değil, değil. Kesinlikle değil. Benim anlayışıma göre gittiğiniz yerde oranın halkıyla bir arada olmanız gerekiyor. Yani onların yaşantılarını öğrenmeniz gerekiyor. Neler yapıyorlar, neler yiyip içiyorlar, onları görmeniz gerekiyor. Yani insanlarla biraz içli dışlı olmanız gerekiyor.
Evet, grubumuzdan biraz daha bahsedecek olursak, gruba yalnızca Ankaralılar mı katılabiliyor?
Hayır, Ankaralı gezginler ama zaman içerisinde burada aslında kendi uzmanlıklarında mesleklerini yapan insanlar var. Tamamen bütün işleri gezginlik değil. Emekli olan var mesela, buradan Antalya'ya giden var. Oradan hala devam etmek istiyor, geliyor. Ankara'yla başlasa da Türkiye'nin farklı yerlerine ya da ülkenin farklı yerlerine gidip devam etmek isteyenler var. Hatta fırsat olduğunda hafta sonu kalkıp gelip gezilere, sunumlara katılan gezginlerimiz var.
Peki gezgin olmak için, gezmek için çok paramızın olması gerekli midir sizce? Buna ciddi bir bütçe ayırmak gerekir mi?
Bana göre para o kadar önemli değil. Önemli olan sizin içinizdeki istek. Çoğu mesela görüyoruz, sırt çantasını alıp otostopla da geziyor. Gidiyor mesela, çok arkadaşımız var öyle, Avrupa'da pansiyonlarda kalıyor, öğrenci pansiyonları var, oralarda kalıyor. Sınırlı bir bedelle, yani şey değil, para şart değil gezmek için.
Ankaralı gezginlerde üyelerimizin birçoğu kendileri geziyorlar. Yani aslında herkes bireysel geziyor ve birçoğu da sizin söylediğiniz gibi çok fazla para vermeden gezebiliyor. Şöyle ki, uçak, tren transferlerini zamanında planlayarak, ayarlayıp bir yerden bir yere geçip oradan öbür tarafa daha aktarmalı, daha uygun biletler alarak geçebiliyorlar. Hostellerde kalabiliyorlar. Uzun süre kalıp yol maliyetlerini azaltabiliyorlar. Aslında çok fazla paraya gerek yok. O söylediğiniz işte turlarla yapılan güzel otellerde, 5 yıldızlı otellerde kalıp oraya gitmişken şunu da alayım, bunu da alayım şeklinde yapılan tatilvari gezilerde oluyor.
İkisi ayrı dallar diyebiliriz o zaman.
Gezginler çok cüzi miktarlarda çok güzel yerlere ve daha çok şey görerek gezebilirler.
Bireysel geziler oluyor dediniz. Peki toplu gezilerde düzenliyor musunuz?
Evet, bizim Ankaralı gezginlerde benim koordinasyonunu yaptığım, Vedat Bey'in de değerli bilgilerinden faydalandığımız Ankara gezileri yapıyoruz. Günübirlik geziler oluyor bunlar. Gezginlerimize duyuruyoruz. Vedat Bey'le bir plan yapıyoruz. Bu plan çerçevesinde Ankara'da gezi yapıyoruz. Sonrasında ben bunları kendi çektiğim fotoğraflarımı bir PDF'e dönüştürüyorum. Gezi notlarını web sayfamızda yayınlıyoruz. Üyelerimizle paylaşıyoruz. Güzel geziler oluyor Ankara içinde.
Peki kaç kişilik geziler oluyor genellikle?
Şöyle, ilk tecrübemizde ben 45 kişi davet etmiştim. Kurucu üyemiz Timur Bey, ne yaptın Şermin, nasıl gezeceksiniz bu sokaklarda dedi. Sonra baktık olmuyor, gerçekten dağılıyoruz. Sonraki gezilerde 25 ile sınırlandırdık ama çok talep olduğu için gönül koyanlar oluyor, ben de gelmek istiyorum diye. Bazen Vedat Bey'le tekrarını yapıyoruz. bir hafta sonra tekrar aynı geziyi yapıyoruz. Ama onda bile Vedat Bey şöyle bir şey yaşıyorum. Vedat Bey bazen programda bir şey daha ekliyor. O eklediği ufacık şeye ben geçen hafta gelmemiştim, bunu da istiyorum diyen oluyor. O zaman biz ne yapacağımızı şaşırıyoruz.
Gerçekten zor bir iş organize etmek. Ankaralı Gezginler Topluluğu'nun çok farklı çalışmaları var. Az önce bahsetmiştiniz. Web sitenize PDF olarak, PDF olarak koyuyorsunuz. Evet. Bunun dışında kitaplar var, dergiler yayınlıyorsunuz, sergiler açıyorsunuz. Evet. Kitaplarla başlayalım mı?
Başlayalım. Ankaralı Gezginler, herkes gittiği yerlerden topladığı anılarını derleyerek kitaplar oluşturuyor. Gezi kitapları yazıyorlar. Birden fazla gezgin yine gönüllü usulü kim katılmak isterse anılarını derliyor ve kitaplar yayınlıyorlar. Bunun haricinde bireysel olarak da gezi kitapları yazanlar var. Dediğim gibi Tümür Özkan'ın kitapları var. Farklı, yani gezginlerin yazdığı anı kitapları var.
Bir de Timur arkadaşımızın yaptığı bizim gezgin grubunun bir dijital dergisi vardı. Ankara Çiğdemi diye. Hı hı. Çok uzun zaman şey yaptı. Oralarda aylıktı o. Oralarda da yazılar yazıyordu.
O hala devam ediyor. Ankara'nın endemik bitkisi olan Ankara Çiğdemi'nden adını alan Ankara Çiğdemi bültenimiz var. Yine gezginlerin yazılarını içeriyor. Timur Özkan yine editörlüğünü yapıyor. Birçok gezi kitabının editörlüğünü yaptığı gibi.
Yani kitaplara devam diyorsunuz.
Kitaplarda bültenle devam.
Bunun
ediyor.
Yanı sıra sergiler de var.
Sergilerden
de bahsedelim.
Çok güzel bir etkinlik. Yıllardır devam ediyor. Ankaralı gezginlerin Gezgin Gözüyle Fotoğraf Sergisi isminde her yıl Aralık ayında yaptığımız bir sergimiz var. Bütün gezginlerin bir fotoğrafıyla katıldığı ve bir hafta süren bir sergi. Fotoğraf sergisi. Genelde Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin bir katı bize tahsis ediliyor. Bir seferinde 3 katını da almıştık. Bunun için her sene bir komisyon oluşturuluyor gezginlerden. Komisyon seçici komisyon. Fotoğrafları seçiyor, derliyor, baskısını yaptırıyor ve sergi hazırlıklarını yapıyor. Sergide ayrıca şöyle bir şey daha yapıyoruz. Masa takvimleri, bizim fotoğraflarımızı içeren masa takvimleri bastırıyoruz. Etkinliklerimizden bir tanesi de tematik ülke sunumları. Yaz ayları haricinde, gezilerimizi de yazın yapamıyoruz çok sıcak. Yaz ayları haricinde hemen hemen her ay bir tematik ülke sunumu yapıyoruz. Burada bir gezginimiz, gönüllü bir gezginimiz, ben diyor gittiğim şu ülkeyi tanıtmak istiyorum. Slaytlar hazırlıyor fotoğraflarıyla, bilgileriyle. Geliyor bize sunumunu yapıyor. Çok farklı ülkeler tanıtılıyor. Yani sizin bu böyle bir ülkede mi varmış diyebileceğiniz yerler bile çıkabiliyor. Sunumdan sonra da gezgin soframız var. Gittiğimiz yerde akşam yemeğini yiyoruz, sohbet ediyoruz. Yine bir araya gelmiş oluyoruz. Bunlar fizikselken yapılanlardı. Biz pandemi sürecinde yapamadık bunları maalesef.
Oraya da değineceğiz elbette. Tamam. Yine soracağım. Fotoğraf çekmek için de belli bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Fotoğraf bilgisini. Şimdi üyeleriniz o zaman aynı zamanda da fotoğraf sanatçısı diyebilir miyiz?
Evet. Bu üyelerin çoğu hem fotoğrafla uğraşmıştır hem geziyle. Çünkü bunlar aslında birbirini, kitap, fotoğraf ve gezi birbirini destekliyor diye düşünüyorum. Çünkü bu üçüyle de ilgileniyor gerçekten baktığınızda bir gezgin. Çoğunun fotoğraf eğitimi vardır ve elinde fotoğraf makinesi vardır.
Şimdi bu gittiğiniz yerlerden derlediklerinizi kitaplarda topluyorsunuz. Ve bu kitaplar basılıyor daha sonrasında. Bu ne amaçla yapılıyor? Acaba oraya gitme imkanı olamayanlar görsünler diye mi? Yoksa gitmek isteyip de gidemeyenler, henüz gidemeyenler gitmeden önce bilgi sahibi olsunlar diye mi?
İkisi de var aslında. Kitap dediğiniz yani tamamen yazara bağlı bir şey. Ama gezginler grubunun amacı sizin söylediğiniz gibi iletişim ve paylaşım platformu. Mesela bir yere gitmek istediğimde o ülkeyle ilgili bir şey aklıma takıldı, sormak istediğimde mutlaka gezginlerde birisi gitmiştir deyip oraya soruyorum ve birden cevap alabiliyorum. Kitaplar, gezi kitapları, her türlü anı, orada yaşadığın anılar olabilir, çok küçük bir parçası olabilir. Yani ülkenin tamamını anlatmak durumunda değilsin. Kitap.
Evet. Tabii burada bir arkadaşlık ağı, dostluk ağı da oluşuyordur diye düşünüyorum, değil mi?
Kesinlikle. Evet. Hem dayanışmayı öğreniyorsunuz, hem bir görev üstlenmeyi öğreniyorsunuz. Mesela ben burada Ankaralı gezginleri temsilen burada bulunuyorum. Güzel bir şey.
Sizin bu konuda anılarınız, bazı bizimle paylaşmak istedikleriniz var mıdır Medat Bey?
Kitap konusunda bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi yani bir geziye gideceğiniz zaman çoğu kez internette arıyorsunuz. Acaba ne öğrenebilirim diye. Ama oradakiler derinlikli olmuyor. Ama o kitaplarda arkadaşların edindiği deneyimler, gördükleri bana göre daha doyurucu oluyor. Onun için o kitaplar yani insanlara el kitabı olsun gibi düşünülüyor.
Evet, birinci elden gidip gezilip görülen yerlerden gerçek
bilgi. Orada neler var, nelerle karşılaşmış, yani başından neler geçmiş, o tür şeyler oluyor. Hatta ne yiyip ne içtiğini yazan arkadaşlarımız bile oluyor. Yararlı, gezi için yararlı bilgiler. Nereye gideceğinize karar verebilirsiniz toplu halde onları gördüğünüz zaman.
Şimdi anladığım kadarıyla gezginlik, gezmek sizin için bir tutku gerçekten. Yaşama amacı gibi bir şey. Şimdi pandemi döneminde ne yaptınız diye merak ediyorum. Pandemi hepimizin hayatını çok etkiledi. Her insan eşsiz ve diğerinden farklı olduğu için her birimiz farklı etkilendik bu yüzden. Peki gezginler nasıl etkilendi? Örneğin pek çok müze sanal olarak ziyaretçilerine açtı kapılarını. Siz ne yaptınız? Daha çok yazarak mı, sanal geziler düzenleyerek mi bu dönemi atlattınız?
O dönemler evet herkes evdeydi, camdan bakıyorduk böyle birbirimize ulaşamıyorduk. Ama şey oldu, söylediğiniz gibi müzeler sanal ortamda açınca herkes birbirine şöyle bir link var hadi dedi. Ve herkes oturdu, işte o linklere girdi. İşte hiç görmediğim, dinlemediğimiz konserleri falan dinledik. Çok keyifliydi. Biz ne yaptık? Mesela pandemi günlerinde Gezi, tam adını yanlış söylüyor olabilirim, bir kitap çıkarttı Gezginler. Pandemi günlerinde Gezi diye. Yani kitabımızı ihmal etmedik. Gezgin Gözü'yle fotoğraf sergimizi bizim moderatörlerimizden Murat Selam dijital ortama taşıdı. Dijital ortamda devam ettirdik kesintisiz olarak. Umarım bundan sonra fiziksele dönebiliriz.
Bir de şey yaptık o dönem. Gezemediğimiz için başka bir kitap yaptık. Gidip görmeyi hayal ettiğiniz yer. Herkes şeyini yazdı. Yani.
Hayalini mi yazdı?
Hayalini yazdı tabii.
Ne güzel.
Öyle bir kitap daha çıkarttık. Ya, o dönem çok kitap çıkardık.
Peki gezme imkanı olmayanlara, şimdi pandemiden yola çıkarak bunu soruyorum. Gezme imkanı olmayanlara neler önerirsiniz?
Şimdi öncelikle kişinin yaşadığı şehri öğrenmesi lazım. Onu biliyor olması lazım. Ve şey işte doğduğu yeri merak edebilir. Oraya gidemiyor olabilir ama yaşadığınız şehirde hiçbir şey ödemeden yani bir dolmuşla inin, Kızılay'a inin. O kadar çok şey var ki yürüyün sadece. Yürüyerek sağınıza solunuza bakın. Hep bir sürü soru gelecek aklınıza ve gidin kitaplardan bir şekilde öğrenin. Abi, çok şey var Ankara'da. Benim hala gitmediğim bir sürü yer var mesela. Ya, o kadar çok giderim.
Her seferinde yeni bir yer görebilirsiniz.
Evet, algıda seçicilik de çok önemli aslında. Tabii. Neye baktığımız, nasıl baktığımız. Tabii. Kimisi Kızılay'da yürür, sadece mağazaları görür. Kimisi binaları görür, binaları, kimisi tarihi görür, değil mi?
Evet. Yani insanlar çoğu zaman o sorduğunuz soruyla ilintili olarak vaktim yok, işte gidemiyorum falan diyor. Ama Şermin arkadaşımızın dediği gibi o hafta sonu bir çıkıp
sadece yürüyerek
gezebilir kentin içinde. Çok görülecek yer var Ankara'da.
Evet, Vedat Bey, Ankara kültürüne ilk esaslı katkıyı Galatlar yapar, Fransa'nın orta kesiminde yaşayan ve Anadolu'ya geçen Galyalıları, Romalılar, Galatlar olarak adlandırmış.
Evet.
Galatların aynen Orta Asya'dan gelen atalarımız gibi savaşçı ve göçebe olduklarından bahsetmişsiniz bu yazınızda.
Evet.
Bu da oldukça ilginç bir nokta. Evet. Yani binlerce yıl öncesi yaşayan insanlarla binlerce kilometre öteden gelip Ankara'ya yerleşen insanların benzer özellik taşıması, öyle değil mi?
Haklısınız. Zaten bugünkü alışkanlıklarımızın pek çoğu da onlardan geliyor. Fakat Ankara Galatlarla başlamıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beşşehir kitabında Ankara'yı tanıtırken bir giriş cümlesi. Ben onu bütün yazılarımda başlık altında kullanırım. Ankara uzun tarihinin çok çeşitli şaşırtıcı değişiklikleriyle doludur diye. Gerçekten Ankara'nın çok uzun bir tarihi vardır. Ankara'da hala Ayaş, Yassıören köyünde kazılar yapılıyor. İlk insanımsı bulunuyor 9.8 milyon yıl önce. O zamandan başlayarak Ankara'da sürekli bir yerleşim var. Paleolitik dediğimiz yontma taş devri olarak bilinen halk arasında. O dönemde mesela bizim Eti Yokuşu diye adlandırılan bir yer vardır Ankara'nın içinde. Altın Park'ın yokuşunun hemen altıdır. Orada mesela yerleşim yerleri kurulmuş. Ondan sonra Neolitik dönemde milattan önce 8000 yıllarında Kale'de ve Hacettepe'de buluntular var. Neolitik. Yani sürekli bir yerleşim var Ankara'da. Ankara'nın özelliği orada zaten. Ankara sürekli yaşıyor. Ankara'yı ilk kuran da Manisalı Pausanias var, coğrafyacı. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış. Kitabında Ankara kentini Frig kralı Midas kurdu diyor. Midas da milattan önce 750 ile 695 arasında yaşamıştır. Midas kurdu diyor. Hatta bir şeyi de var onun orada yine kitabında yazdığı. Ankara kentinin simgesi olan çıpayı Zeus tapınağında gördüm diye yazıyor. Zeus tapınağı da sonradan Roma yazıtlarında görüyoruz. Kalenin, bugünkü kalenin batı yamacındaki mahalleye onlar Jüpiter Mahallesi diyorlar. Şeyde 1921'de Ankara Kültür Müdürü olan Mübarek Galip Bey yazdığı kitabında Zeus Tapınağı'nı, bugünkü Ankara Medeniyetleri Müzesi'nin olduğu yer, yanmış olan bedestiğinin yanında diyor muhteşem bir Roma kalıntısı var diyor. İşte Zeus Tapınağı'nın yeri orasıymış ama biz maalesef eskiden kalan o kadar çok şey olduğu için hiçbirini korumuyoruz. Nasılsa biz de çok diyoruz. Onları korumuyoruz. İşte o Zeus Tapınağı'nda çıpayı gördüm diye yazar şey Pausanias. Şimdi yapılan kazılarla görülüyor. Çok geniş bir yerleşim var Friglerin Ankara'da. Roma hamamının altı, Hacı Bayram'ın ulusun altı, kalenin batı yamaçları Frig yerleşimidir. Ta dil tarihin oraya kadar gelir yapılan kazılarda buluntular. Çok büyük bir Frig yerleşim var. Fakat üstü tümüyle bugün kent olduğu için artık hiçbir şey yapılamıyor. Açılamıyor altı. İşte Galatlar da geliyorlar ondan sonra Ankara'da bir kent kuruyorlar. Ama onların da hiçbir buluntu şeyi yok elimizde. Nerede olduğunu bilmiyoruz, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sadece şeyler var yani mesela Strabon coğrafya kitabında orada Ankara Kalesi Galatlara aittir der. Galatlar yani Ankara bugünkü kalenin olduğu yerde bir kale kurmuşlar. Onu biliyoruz. Ama esas Ankara'nın kalıntıları Roma İmparatorluğu dönemiyle başlar. Büyük Ankara Roma döneminde kurulmuştur.
Şimdi Ankara'nın adı hakkında da çok farklı fikirler var.
Evet.
Merak ediyoruz sizin fikirlerinizi bu konuda.
Çok şeyde yazılır. Bu çıpadan dolayı, demin sözünü ettiğimiz çıpadan dolayı çıpadan geliyor denir. Çünkü eski Helence'de Ankara'nın adı Ankura'dır. Baştaki Ank eski Helence'de çengel ve kıvrıntı anlamına gelir. O çıpayı da ona benzetiyorlar ve Roma dönemi sikkelerinde de çıpa şeyi basılmıştır Ankara simgesi olarak. Onun dışında bir de bazıları da Ankara Kalesi ile karşısındaki Hıdırlık Tepe'nin arasındaki vadinin görünümü çıpaya benzer. Uzaktan bakınca işte odur derler. Benim düşüncem çok daha başka. Hititlerden beri her kentin bir koruyucu tanrısı vardır. Ankara'nın koruyucu tanrısı Men'dir, ay tanrısı. Friglerde bir Men tapınağı vardır. Bugünkü August tapınağının temelinde Men tapınağının görürüz. Taşları onun üstüne kurulmuştur Men tapınağının. Daha sonra Ankara'da yapılan arkeolojik kazılarda Ankara Ay Tanrısı'nın bir büstü bulundu. O büstün iki omzunda da hilal biçiminde bir çengel görüntüsü var. İki omzunda da. Bana göre büyük bir olasılıkla o Ankara'nın adı Men'in omuzlarındaki şeyden geliyor. Hilal görüntüsünden geliyor.
İlginç bir bakış açısı gerçekten. Evet. Siz özellikle eski Ankara diye tanımlayabileceğimiz kale ve civarı gezilerinde yer alıyorsunuz. Katılım nasıl oluyor bu gezilere? Nasıl ulaşıyorsunuz Ankara'yı gezmek, keşfetmek isteyenlere?
Değişik gruplarımız var. Ben çok tarih dergilerinde, arkeoloji dergilerinde çok yazı yazıyorum Ankara hakkında. O yazdığım yazıları da blogumda yayınlıyorum. İnsanlar oradan görüp öğreniyorlar. Birçok grup var öyle. Mesela emekli öğretmenler grubu var. Mesela benim meslektaşlarımın bir emekli grubu var. O gruplar bana ulaşıp biz bir gezi yapmak istiyoruz diyorlar. Konumuz şu olacak diyorlar. O şekilde geziyi yapıyoruz. Benim amacım Ankara'yı tanıtmak.
Evet. Eski Ankara'dan, eski uygarlıklardan bizlere kalan eserler nedir peki? Kimlerin mirasını devralmış başkentimiz? Evet.
Demin de söylediğim gibi Hititler ve Frigler döneminde yerleşim var Ankara'da. Fakat üstünde kent olduğundan göremiyoruz. Friglerin ancak soylu mezarlarını görebiliyoruz. Bugünkü Ankara'nın çevresinde mesela işte Bahçeli Evler'de, Beştepe'de, Yeni Mahalle Çiftlik Kavşağı'nda, Keçiören'in alt kısmında bir sürü tümülüs var. Onları görebiliyoruz ama kentleri göremiyoruz ne yazık ki. Galatlarını da göremiyoruz. Galatlarını da ancak Ayaş ve Beypazarı'nda görebiliyoruz kalelerini, yerleşimlerini. Ankara'da Roma döneminden itibaren büyük bir kent kuruluyor ve onun kalıntıları var. Bugün elimizde kalan işte Roma Hamamı var, çok büyük. Ve o Avrupa'daki sayılı Roma hamamlarından biri. Tiyatro var şimdi yeni orada restorasyon yapılıyor ve orayı bir arkeopark olarak düzenliyorlar. Onun dışında mesela Roma'nın ana caddesi var. Elimizde görebildiğimiz işte August Tapınağı var. Bunun dışında çok sayıda da var Roma'dan kalan fakat hepsi maalesef bugün yok olmuş. Mesela Fransız mimar ve gezgin Charles Texier Ankara'ya geliyor. Onun yazdığı bizim Türkçe'de çevrilen kitap var. Küçük Asya diye. Orada Ankara'yı anlatırken bu 1834 tarihli. Orada diyor ki benim Ankara'da gördüğüm Roma yıkıntıları İtalya'daki Roma kentinde eşdeğerdir diyor. Yani çok büyük bir Ankara'yı anlatıyor. Aynı şekilde başka gezginler de 1800'lü yıllarda gelen hep aynı şeyleri söylüyorlar. Mesela Fransız doktor var. Dunford, o da aynı şeyleri söylüyor. Ankara diyor çok zengin diyor tarihi kalıntılar bakımından ama biz bunları hiç korumuyoruz nedense. Yani uzun zamandır korunmamış zaten. Göremiyoruz ama işte dediğim gibi Roma şu anda elimizdeki olan Roma kalıntılarını görebiliyoruz. Mesela Bizans'tan çok değerli kalıntılar olduğu halde hiçbiri bugüne ulaşmamış. Sadece kale var elimizde Bizans eseri olarak. Selçuklulardan çok sayıda şey var. Mescit ve cami var gördüğümüz. Osmanlı'nın erken dönemi yani şeye kadar mesela Fetret dönemin o döneme kadar Ankara'da çok Osmanlı erken dönem. Fakat sonradan Ankara giderek unutuluyor, bırakılıyor ve bugün çoğu kişinin hatırladığı şey Ankara işte küçük bir Anadolu kasabasıdır gibi düşünülüyor ama geçmişi öyle değil.
Evet, sizin görüşleriniz nelerdir Sayın Öztürk?
Şimdi biz işte Ankaralı olarak gördüğümüz, bildiğimiz bazı yerler var. Ben orayı biliyorum diyoruz ama Ankaralı gezginlerle, Vedat Bey'le gezerken o kadar şaşırıyoruz ki bu da mı varmış diye. Ben ilk tanıştığımda Vedat Bey'e şöyle demiştim. Ya işte Diyarbakır Kalesi'nin surlarına hayranım, ne kadar güzel değil mi diye. O da şöyle dedi. Bizim kalemiz de çok güzel Şermin dedi. Ben bir duraksadım. Yani bildiğim kale, her zaman gidiyorum. Sonra Vedat Bey bizi gezdirmeye başlayınca bir güne sığmadı. Birkaç gezide biz kaleyi gezebildik. O surları falan gördüğümde şimdi evet diyorum, bizim kalemiz gerçekten güzel. Yani bu şekilde biraz daha dikkatli bakmak lazım, gezmek lazım.
Ankara Kalesi daha detaylı bir şekilde konuşulmayı hak ediyor. Çünkü Ankara'nın tarihsel kimliğinin sembolü ve merkezi kale. Çok boyutlu ve çok katmanlı. İlerleyen programlarımızda bu konuya yer vereceğiz. Son olarak şunu merak ediyorum. Ankara sizin için ne ifade ediyor?
Ankara bir kere Anadolu tarihinin köşe başı. Çünkü Ankara'nın önemi oradan geliyor. Ankara bütün batıdan başlayıp doğuya giden yolların kavşak yeridir Ankara. Antik dönemde de böyledir. O yüzden çok stratejiktir. Herodot tarihinde Ankara'yı öyle anlatır. Kral yolunu anlatırken der ki Kapadokya'ya ulaşıp da oradan Mezopotamya yoluyla İran'a tarafına geçmek için Kızılırmak'a aşmanız gerekir der. Ama ondan önce Ankara Kalesi'ni önünden geçeceksiniz der. Yani Ankara çok stratejik bir noktadır. Bizans'ın egemenliğini kaybedip küçülmesine kadar bütün Avrupa tarihinde çok stratejik bir noktadır. Hatta Bizans tarihçisi Profesör Runciman kitabında Anadolu'nun merkezine sahip olamayan İstanbul'u elinde tutamaz der. Yani Bizans'ın İstanbul'u kaybetmesini öyle anlatır. Aynı şey bizim tarihimizde de var. Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal yüzünden Anadolu'yu terk ettikleri için İstanbul'u kaybediyorlardı. Ama işte milli mücadele döneminde Ankara'yı başkent yaptılar zaten. Milli mücadelenin başkenti Ankara'dır. Onun nedeni de o zaman Yunus Nadi 1924'te soruyor bir röportajında Atatürk'e, niçin Ankara'yı başkent yaptınız diyor. Ben diyor Ankara'nın önemini tarih ve coğrafya kitaplarından öğrendim diyor. Yani Ankara her zaman Anadolu'da çok önemli bir noktadır.
Sayın Öztürk, sizin görüşlerinizi de alalım. Sizin için Ankara ne ifade ediyor?
Benim merkez üssüm diye düşünüyorum. Aslında bir yerli olarak düşünmüyorum kendimi. Her yeri görmek işte. Hayatta zamanım çok kısıtlı ve görebildiğim her yere göreyim, bir soluyayım istiyorum mümkün olmasa da. Ama dönüp dolaşıp hep Ankara'ya gelmek istiyorum, merkez üssüm. Yani kendi evim gibi hissediyorum gerçekten. Çünkü doğduğum şehirden daha uzun süre kaldım burada. Hem eğitimimi burada aldım hem de hayatımı burada devam ettiriyorum. Hani bir yaz tatiline de gitsem, geziye de gitsem, geri döndüğümde böyle huzurlu hissettiğim bir şehir diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Geldiğiniz için buraya
ederiz.
Kadar.
Biz teşekkür Davet ederiz. Yani Ankara'ya verdiğiniz önem için biz TRT'ye çok teşekkür ederiz.
Değerli dinleyiciler, bugünkü konuklarımız Ankaralı Gezginler grubundan Şermin Öztürk ve Ali Vedat Oygür'dü. Hem bu grubu tanımaya çalıştık hem de eski Ankara'dan biraz bahsettik. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Berkay Yıldız ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Hepinize Türkiye'nin kalbinden selamlar gönderiyoruz. Başka bir Ankara durağında buluşuncaya dek esen kalın.
Ankara, Ankara.